Ayrım 7.
Şanlı şöhretli yaşamanın sonu gelmişti. Ama kudurganlığın, hop oturup hop kalkmanın da sonu gelmişti artık. Boyun eğmek, kendi suçunu kabullenmek gerekiyordu. Rahatsızlık yuvasında yaşamak gerekiyordu. Doğru, Orta Çağ'da rahatsızlık yuvası denen o yeraltı hücresinin ne olduğunu bilmezsiniz siz. Genellikle ömrünüz boyunca unutulur giderdiniz onların içinde. Bu hücre akıllıca hesaplanmış boyutları bakımından ötekilerden ayrılırdı. Ayakta durabilecek kadar yüksek olmadığı gibi yatılabilecek kadar da geniş değildi. Sıkıntıya boyun eğip iki büklüm yaşamak gerekiyordu. Uyku düşmeyle geçerdi, uyanıklık çömelmeyle. Azizim, kelimeleri tartıp söylüyorum. Pek basit bir buluş ama deha eseri. Oraya atılan kimse, her gün vücudunu uyuşturan o değişmez baskının zoruyla kendini suçlu olduğunu, suçsuzluğun da sevinçle gerinebilmek demek olduğunu öğrenirdi. Tepelere, üst güvertelere alışmış birinin böyle bir hücreye kapatıldığını gözünüzün önüne getirebiliyor musunuz? Nasıl? Böyle bir hücrede yaşanır da suçsuz olunabilir mi? Olamaz. Kesinlikle olamaz. Yoksa ileri sürdüğüm düşüncenin eller tutar yeri kalmazdı. Suçsuzluk iki büklüm olacak da yaşayacak, öyle mi? Böyle bir şeyin olabileceğini bir saniye bile düşünmem. Aslında kimseye suçsuzdur diyemeyiz. Oysa hiç çekinmeden herkesi suçlayabiliriz. Her insan geri kalan bütün insanların suçuna tanıklık eder. İşte inancım da umudum da bu. İnanın bana, ahlak dersi vermeye, buyruklar sıralamaya başladıkları anda bütün dinler yanılıyor. Ne suçlamak ne de cezalandırmak için gerekli değil ki Tanrı. Benzerlerimiz yetiyor bunun için. Biz de onlara yardımcı oluyoruz. Son yargı gününden bahsediyorsunuz. İzin verin de saygıyla güleyim buna. Dört gözle bekliyorum o günü. Ben daha beterini gördüm. İnsanların yargısı her şeyden beter. Hafifletici sebepleri tanımıyor onlar. İyi niyeti bile suç sayıyorlar. Daha geçenlerde yeryüzünün en yüce ulusu biziz diyenlerin bunu kanıtlamak için düşünüp buldukları tükürük hücresinde işitmediniz mi? Tuğladan yapılmış, kutu gibi bir şey. İçine koydukları esir ayakta durabiliyor ama kımıldayamıyor. Onu çimentodan kabuğu içinde sımsıkı hapseden kapı tam çenesine gelip dayanıyor. Zavallının yalnızca yüzü görünüyor. Gelip geçen bütün nöbetçiler bol bol tükürüyorlar. Hücrenin içine sımsıkı tıkılmış olan esir yüzünü silemiyor. Yalnızca gözlerini yummasına izin var. Görüyorsunuz ya azizim, insan icadı bu. Bu küçük şaheseri ortaya koyabilmek için Tanrı'ya ihtiyaç duymamışlar. Öyleyse Tanrı'nın bir tek yararı olabilirdi, suçsuzluğu sağlamak. O zaman dini büyük bir temizlik kurumu olarak görecektim. Aslında öyleydi eskiden ama pek kısa sürdü bu. Topu topu 3 yıl. Din değildi adı da. Ondan sonra sabunumuz kalmadı, sümüklerimiz akıyor, karşılıklı birbirimizin sümüğünü siliyoruz. Herkes miskin, herkes cezalı. Tükürelim yüzlerine. Sonra da haydi diyelim rahatsızlık yuvasına. Kim daha önce tükürebilirse. Size büyük bir sır vereceğim azizim. Son yargı için kıyamet gününü beklemeyin. Kıyamet her gün kopuyor. Bir şey yok. Şu mübarek rutubet biraz ürpertiyor beni. İşte geldik bile. Önce siz buyurun. Durun ama hemen gitmeyin. Rica ederim. Bana yoldaşlık ediverin. Söyleyeceklerim bitmedi daha. Devam etmeliyiz. Devam etmek, işte bu pek güç bir şey. Bakın neden çarmıha gerdiler onu biliyor musunuz? Şu anda belki siz de aklınızdan onu geçiriyordunuz değil mi? Bir sürü nedeni vardı bunun. Bir adamı öldürmek için her zaman neden bulunur. Tersine yaşamasını haklı gösterecek bir şey bulmak imkansızdır. İşte bu yüzden suç her zaman kendine avukat bulur. Suçsuzluk ise sadece arada bir. Ama 2000 yıldan beri bize pek güzel açıklanan sebeplerin yanı sıra o korkunç can çekişmenin büyük bir nedeni vardı ki neden o kadar titizlikle gizlerler bilemem. Asıl neden şu, büsbütün suçsuz olmadığını biliyordu o. Üzerine yükledikleri suçun günahı onda değildiyse bile başka günahları vardı. Neler olduğunu bilmiyordu belki de, yoksa biliyor muydu? Kaynağın başındaydı o. Suçsuzların boğazlanması diye bir şey kulağına gelmiş olmalıydı. Yuda'nın çocukları, anaları babaları onu güvenli bir yere götürdükleri sırada boğazlanmışlardı. Neden ölmüşlerdi o çocuklar? Onun yüzünden değil mi? Elbette istememişti bunu o. O kanlı askerler, ortalarından ikiye bölünmüş o çocuklar dehşet veriyordu ona. Onun gibi bir kimse eminim unutamazdı onları. Bütün eylemlerinde sezilen o hüzün, çocuklarının üstüne kapanıp inleyen, avunmak nedir bilmeyen Rachel'in sesini her gece sabahlara dek işiten bir kimsenin bir türlü dinmeyen üzüntüsü değil de neydi? Gecenin karanlığında bir inilti yükseliyordu. Rachel onun yüzünden öldürülen çocuklarını çağırıyordu, o ise yaşıyordu. Bildiğini bilip insanları her yönden tanıyıp, ah kim derdi ki yaşamanın günahı başkalarını öldürmeninkinden daha büyüktür? Gece gündüz günahsız suçuyla yüz yüze kalınca dayanmak, devam etmek ona pek güç gelmişti. En iyisi işi orada bitirmek, kendini savunmamak, ölmekti. Böylece yalnız yaşamaktan kurtulabilir, başka bir yere gidebilirdi. Kimse ona destek olmadı, o da bundan yakındı. Her şeyin üstüne tuz biber ekmek için de yakınmasını örtbas ettiler. Evet, İncil yazarlarının üçüncüsüydü sanırım, o yakınmaya ilk makas atan. Niye beni bıraktın? Kışkırtıcı bir çığlıktı bu, değil mi? Öyleyse vur makası, şunu da unutmayın. Luca bir şey çıkarıp atmasaydı, olup bitenin kimse pek farkına varmayacaktı. Hiç değilse bu kadar önem verilmeyecekti. İşte böyle bir şeyi örtbas etmek isteyen, onu daha çok ortaya çıkarır. Dünyanın düzeni çift anlamlı. Her neyse, sözünü ettiğimiz kimse dayanamamış, devam edememişti. Bense ne söylediğimi biliyorum azizim. Bir zamanlar bir dakikadan öbürüne nasıl çıkacağımı bilemezdim. Evet, bu dünyada savaşabilir, sevişme taklidi yapar, insanlara eziyet eder, gazetelerde boy gösterir ya da sadece yün örerken komşunuzu çekiştirebilirsiniz. Ama bir takım durumlar var ki o durumlarda devam etmek, sadece devam edebilmek insanüstü bir şey. O ise insanüstü bir varlık değildi, inanın bana. Haykırdı can çekişirken, acısını söyledi. İşte bu yüzden seviyorum onu. Dostum o benim, bilemeden öldü. İşin kötüsü yalnız bıraktı bizi. Ne olursa olsun yalnız başımıza devam etmek zorundayız. Rahatsızlık yuvasına da tıkılsak, onun bildiğini biliyor ama yaptığını yapamıyoruz. Onun gibi ölemiyoruz. Ölümünden biraz yararlanmaya kalkıştılar doğal olarak. Her şey bir yana, bize bakıp, pek parlak durumda değilsiniz ama ne yapalım ki olan bu. İnceleyip sık dokumayacağız, her şeyi bir seferde çarmıhta halledeceğiz diyebilmek deha işiydi. Ama şimdi çarmıha tırmananlar pek çoğaldı. Üstelik oraya, hatta bunun için uzun zamandan beri orada bulunanı biraz çiğnemek bile gerekse aldırdıkları yok. Merhametli olabilmek için pek çok kimse cömertlikten vazgeçti. Haksızlık, haksızlık ettiler ona. Yüreğimi yaralıyor bu haksızlık. Haydi bakalım. Gördünüz mü? Eski alışkanlıklarım depreşti gene. Savunmaya başlayacağım. Bağışlayın beni. Davranışımın nedenlerini anlamaya çalışın. Bakın, buradan birkaç sokak ötede tavan arasındaki Efendimiz diye bir müze var. Ölülerin küllerini tavan aralarında sakladıkları devirden kalmadır. Neylersiniz? Bodrumları su basar burada. Ama bugün içiniz rahat etsin. Efendileri ne tavan arasında ne de bodrumda. Yüreklerinin en gizli yerine bir kürsü kurup oraya oturttular onu. Basıyorlar yumruğu. Ha babam, yargılıyorlar. Onun adına yargılıyorlar herkesi. Tatlı sesiyle günahkar kadına ben de suçlamıyorum seni demişti o. Aldırdıkları yok. Onlar suçluyorlar. Kimseyi bağışlamıyorlar. Efendimizin adına işte hesabın diyorlar. Efendimiz mi? O bu kadar çok şey istemezdi dostum. Sevilmeyi isterdi, o kadar. Elbette onu sevenler de vardı. Hatta Hristiyanlar arasında bile. Ama parmakla sayılır onlar. O da zaten düşünmüştü bunun böyle olacağını. Şakayı severdi. Petrus'u bilirsiniz. Ödlek Petrus onu inkar etmişti. Tanımıyorum bu adamı. Ne demek istediğini anlamıyorum. Ve benzeri gibisinden bir takım sözler söylemişti. İşi büyütüyordu doğrusu. O ise bir söz oyunu yaptı. Bu taşın üstüne kuracağım kilisemi. Petra, Latince taş kaya demektir. Petrus adının da bu kökle ilintisi vardır, çevirenin notu. Dedi. Bundan daha güzel alay olmaz değil mi? Ama hayır, bu durumda bile onlar üste çıkıyorlar. Gördünüz mü? Kendi ağzıyla söylemiş. Söylemişti. Elbette işin ne olduğunu pek iyi biliyordu. Sonra da bir daha dönmemek üzere çekti gitti. Yargılamayı da onlara bıraktı. Sözde bağışlayan ama yargıyı yüreklerinden atamayanlara. artık acıma duygusu kalmadı diyemeyiz. Çünkü hayır, Allah için durmadan ondan bahsediyoruz. Sadece kimseyi temize çıkarmıyoruz artık. Suçsuzluğun cesedi üzerinde yargıçlar kaynaşıyor. Her ırktan, her cinsten yargıçlar. İsa'nınkiler, Teccal'ınkiler, her ikisininkiler de aynı. Zaten rahatsızlık yuvası barıştırdı onları. Yalnız Hristiyanlara yüklenmemek gerekir. Ötekiler de işin içinde. Bir zamanlar bu şehirde Descartes'i barındıran bir ev, şimdi ne oldu biliyor musunuz? Tımarhane. Evet, herkes keçileri kaçırdı. Herkes eziyete başladı. Tabii biz de katılmak zorundayız. Hiçbir şeyi, hiç kimseyi kayırmadığıma dikkat etmiş olmalısınız. Siz de kendi hesabınıza benden geri kalmıyorsunuzdur, biliyorum. Bundan böyle hepimiz yargıç olduğumuza göre hepimiz suçluyuz birbirimizin karşısında. Kendi zavallı halimize uygun düşen biçimde çarmıha gerilen, neden olduğunu da bilmeyen birer İsa'yız her birimiz. Öyle olacaktık daha doğrusu. Ben Deniz Clemens, çıkar yolu, tek çareyi, gerçeği bulmamış olsaydım. Hayır, burada kesiyorum sevgili dostum. Korkmayın. Zaten ayrılacağım sizden. İşte bizim kapıya geldik bile. Yalnızlığa yorgunluk da eklenince neylersiniz? İster istemez insan kendini peygamber sanmaya başlıyor. Ben de öyleyim işte burada. Bir taş, sis ve çürük su çölüne sığınmış bayağı zamanların içi boş peygamberi. Ateşler içinde yanan, alkol içinde yüzen, sırtını şu küflü kapıya dayayıp, parmağını alçalmış gökyüzüne doğru kaldıran, hiçbir yargıya dayanmayan yasasız insanlara lanet üstüne lanet yağdıran. Mesihsiz bir İlya. İnsanlar yargıya dayanamıyorlar azizim. İşte bütün mesele bu. Bir yasaya uyan kimse, inandığı bir düzende o yasanın yerini tutan yargıdan korkmaz. Ama insanlar için en büyük azap, yasasız yargılanmaktır. Biz işte o azabı çekiyoruz. Tabii dizginlerinden boşanan, zincirlerinden kurtulup azdıkça azan yargıçlar aman nedir bilmiyorlar. Öyleyse en iyisi onlardan daha çabuk davranmak değil mi? İşte büyük kargaşalık bundan kopuyor. Peygamberler, üfürükçüler çoğalıyor. Hepsi de yeryüzü ıssız çöle dönmeden iyi bir yasa bulmak, kusursuz bir düzen kurabilmek için yarış ediyorlar. Neyse ki ben geldim. Sonda, başlangıçta ben de yasayı bildiriyorum. Kısacası cezalı yargıcım. Evet evet, bu güzel işin ne olduğunu size yarın söyleyeceğim. Öbür gün gidiyorsanız elimizi çabuk tutmalıyız. Bana gelin, olmaz mı? Kapıyı 3 kere çalarsınız. Paris'e mi dönüyorsunuz? Paris uzak, Paris güzel. Unutamadım onu. Gün batışını hatırlıyorum. Aşağı yukarı gene o devirdeydi. Dumandan mavileşen damların üstüne kupkuru, gıcır gıcır bir akşam çöker, şehir için için homurdanır, ırmak geriye doğru akar gibidir. Sokaklarda dolaşır dururdum o zaman. Şimdi de onlar dolaşıp duruyorlar, biliyorum. Yorgun bir kadına, süssüz bir eve koşar gibi yapıp, nereye gittiklerini bilmeden dolaşıp duruyorlar. Ah dostum, büyük şehirlerde dolaşıp duran o yalnız yaratık nedir, bilir misiniz? Sizi yatarak kabul ettiğim için utanıyorum. Bir şey değil, biraz ateş. Ardıç likörüyle geçiştirmeye çalışıyorum. Alışkınım bu nöbetlere. Sıtma sanırım. Papalığım sırasında kapmıştım. Hayır, yarı şaka, yarı ciddi. Ne düşündüğünüzü biliyorum. Karşılaştıklarım arasında doğruyla eğriyi birbirinden ayırt etmek pek güç diyorsunuz. İtiraf edeyim ki haklısınız. Ben bile, bakın, çevremdekilerden biri varlıkları 3 bölüme ayırırdı. Yalan söylemek zorunda kalmaktansa hiçbir şeyi gizlememeyi tercih edenler, saklayacak bir şeyleri olmadığı için yalan söyleyenler, bir de hem yalanı hem gizliyi aynı derecede sevenler. Bana en uygun düşecek durumun seçimini size bırakıyorum. Sonra ne önemi var? Yalanlar da sonunda insanı gerçek yoluna getirmez mi? Benim hikayelerimde ister yalan olsun, ister gerçek hep aynı sona yönelmiyor mu? Hepsinin anlamı bir değil mi? Öyleyse doğru da olsalar, yalan da olsalar, her iki durumda da benim ne idüğümü, ne olduğumu belirtmeye yaradıktan sonra ne önemi var? Bazen yalan söyleyen, doğru söyleyenden daha aydınlatıcıdır. Gerçek tıpkı ışık gibi insanın gözünü köreltir. Tersine yalan her şeyi değerlendiren, öne çıkaran bir akşam güneşidir. Alt tarafı nasıl isterseniz öyle yorumlayın ama bir esir kampında papa seçilmiştim ben. Oturun rica ederim. Odaya bakıyorsunuz. Doğru, boştur ama temizdir. Eşyasız, çanaksız, çömleksiz bir vermer. Kitapsız da. Okumayı çoktandır bıraktım. Eskiden evim yarı yarıya okunmuş kitaplarla doluydu. Kaz ciğerinin ucundan bir parça alıp gerisini ziyan eden kimselerin yaptığı kadar iğrenç bir şeydir bu da. Zaten itiraflardan başka bir şey hoşuma gitmiyor artık. İtirafname yazanlar ise daha çok bir şey itiraf etmemek, bildiklerini söylememek için yapıyorlar bu işi. Sırlarını ortaya dökeceklerini ileri sürdükleri an gözümüzü dört açmamız gerekir. Cesetleri allayıp pullamaya başlarlar çünkü. İnanın kuyumcuyumdur ben. Onun için kestirmeden gittim. Yok artık kitap mitap. Gereksiz eşya da yok. Ne gerekiyorsa o var. Tertemiz, pırıl pırıl, tıpkı bir tabut gibi. Zaten bu kazık gibi sert, tertemiz çarşaflı Hollanda yataklarına yatınca insan mis kokulu bir kefene girmiş gibi oluyor. Temizlikten ölüyor. Papalık serüvenimi merak mı ettiniz? Pek bayağı bir şey biliyor musunuz? Bakalım onu size anlatmaya gücüm yetecek mi? Evet, ateş düşüyor sanırım. Epey zaman önceydi. Afrika'daydık. Sağ olsun Bay Rommel'in sayesinde savaş yakıp yıkıyordu orayı. Ben o işe burnumu sokmadım, içiniz rahat etsin. Avrupa'dakiyle ilişiğimi de daha önce kesmiştim. Askere alındım. Elbette ama ateş yüzü görmedim. Bir bakıma üzülüyorum bu işe. Kim bilir, belki de çok şey değişirdi. Fransız ordusunun cephede bana ihtiyacı olmadı. Sadece geri çekilişe katılmamı istediler. Ondan sonra Paris'e döndüm. Almanları da orada buldum. O sıralarda sağda solda sözü geçmeye başlayan direnme hareketi bir ara çekti beni. Aşağı yukarı yurtsever olduğumu anladığım zamana rastlar bu. Gülümsemeyin, yanılıyorsunuz. Jatöle'de yeraltı trenine inilen geçitlerde farkına varmıştım bu işin. O karma karışık geçitlerde bir köpek yolunu şaşırmıştı. Sert tüylü iri bir köpekti. Bir kulağını kısmış, şaşkın gözlerle bakıyor, sıçrıyor, gelip geçenlerin baldırlarını kokluyordu. Oldum olası köpeklere içten bir yakınlık duymuşumdur. Severim onları, çünkü hep bağışlarlar. Çağırdım köpeği, ilkin bir duraladı, besbelli mest olmuştu. Birkaç metre önümde duruyordu, kuyruğu tir tir titriyordu. O sırada genç bir Alman askeri keyifle yürüyerek önüme geçti. Köpeğin yanına varınca hayvanın başını okşadı. Köpek hiç duralamaksızın aynı coşkunlukla oğlanın arkasına takılıp gözden kayboldu. Kızgınlığıma Alman askerine karşı duyduğum öfkeye bakınca tepkimin yurtseverlikten ileri geldiğini anladım. Köpek başı bozuk bir Fransızın arkasına takılmış olsaydı aklıma en küçük bir şey gelmeyecekti. Tersine bu sevimli hayvanı bir Alman birliğinin uğru olarak gözümün önüne getirdikçe bütün cinlerim başıma üşüşüyordu. Bu deneye inanılabilirdi. Direnme hareketi üstüne bilgi edinmek amacıyla güney bölgesine geçtim. Ama oraya varıp da öğreneceğimi öğrenince duraladım. Böyle bir işe girişmek bana biraz çılgınlık, daha açıkçası biraz hayale kapılmak gibi geliyordu. Her şey bir yana, yeraltı eylemi ne mizacıma ne de temiz havalı doruklardan aldığım zevke uygun değildi sanıyorum. Benden istenen şeyi bir mağaraya tıkılıp gece gündüz halı dokumaya benzetiyordum. Bu işi yaparken de durmadan bir takım yabani heriflerin bir gün orayı basacaklarını, ilkin dokuduğum halıyı sökeceklerini, sonra beni başka bir mağaraya kapatıp öldüresiye döveceklerini düşünecektim. Böyle derin bir işte kahramanlığa kalkışanlara hayranlık duyuyordum ama onların yaptığını yapamazdım. Bunun üzerine Kuzey Afrika'ya geçtim. Oradan Londra'ya gitmeye niyetlenir gibiydim. Ama Afrika'da da durum pek parlak değildi. Karşılıklı her iki yanda bana haklıymış gibi görünüyordu. Onun için niyetimden vazgeçtim. Bakıyorum yüzünüzde bu anlamlı ayrıntıları neden pek çabuk geçtiğimi sorar gibi bir hal var. Ne yapayım? Sizin gerçek değerinizi kestirdiğimden onları daha iyi fark edebilmeniz için çabuk geçiyorum diyeceğim. Uzun lafın kısası, en sonunda Tunus'a geçtim. Pek sevdiğim bir hanım arkadaşım bana orada iş bulmuştu. Pek zeki bir yaratıktı bu hanım, sinemayla uğraşıyordu. Ben de onun arkasına takılıp Tunus'a gittim. Kadıncağızın asıl işi de ancak müttefiklerin Cezayir'e çıkartma yapmalarını izleyen günlerde öğrenebildim. Almanlar kadıncağızı tutuklayıverdiler o günlerde. İster istemez beni de tutukladılar. Kızcağız ne oldu bilmiyorum. Bana gelince hiçbir kötülükte bulunmadılar bana. pek şiddetli üzüntülerden, sıkıntılardan, kaygılardan sonra bu işin bir güvenlik tedbiri olduğunu anladım. Trablus dolaylarında bir kampa tıktılar beni. Kötü davranışlardan çok, susuzluktan, çıplaklıktan yakınıyorduk. Size orayı uzun uzun anlatmayacağım. Bizlere, bu yarım yüzyılın çocuklarına, bu gibi yerleri gözümüzün önünde canlandırabilmemiz için tasvir gerekli değil. 150 yıl önce insanları göller, ormanlar duygulandırırdı. Bugün hücreler duygulandırıyor bizi. Bu konuda size güvenim var. Sadece birkaç ayrıntı ekleyin hayalinize. Sıcak, insanın tepesinde duran bir güneş, sinekler, kum ve susuzluk. Benimle birlikte bir genç Fransız daha vardı. Dini bütün bir Fransız. Ya, tıpkı bir peri masalı gibi değil mi? Duguay Rochelin türünden biri diyebiliriz. Bretage'da bir bey soyu. En ünlü örneği 14. yüzyılda yaşamış ve masallaştırılmış serüvenleriyle tanınmış Bertrand de Guesclin'dir, çevirenin notu. Dövüşmek amacıyla Fransa'dan İspanya'ya geçmişmiş. Katolik general zavallıyı yakalayıp deliğe tıkmış. Çocukcağız Frankocuların kampında tabir caizse leblebicilerin bile Roma'nın kutlamasından geçirildiğini görünce pek derin bir kedere kapılmıştı. Ne oradan sonra düştüğü Afrika'nın göğü ne de kamp eğlenceleri onun bu kederini dağıtamamıştı. Ama düşüne düşüne biraz da güneşin etkisiyle keçileri kaçırmış gibiydi. Bir gün üzerine sanki erimiş kurşun dökülen bir çadırın altına sığınmıştık. Sineklerden kurtulmaya, soluk almaya çalışıyorduk. 12 kişi kadar vardık. Bizimki gene Romalı dediği herife sövüp saymaya başlamıştı. Birkaç gündür sakalını tıraş ettiği yoktu. Kaymış gözleriyle yüzümüze bakıyordu. Çıplak sırtı terle kaplıydı. Elleri bir bir sayılan kaburgalarında piyano çalıyordu. Bize yeni bir papa gerekli diyordu. Tahtında oturup dua etmeyecek, onun yerine zavallılar arasında yaşayacak yeni bir papa. Ne kadar da çabuk gelirse o kadar iyi olacaktı. Dalgın bakışlarını gözümüzün içine dikiyor, başını sallıyordu. Evet diye tekrarlıyordu. Ne kadar çabuk gelirse o kadar iyi. Sonra birdenbire duruldu. Üzüntülü bir sesle onu aramızdan seçmemiz gerektiğini, kusurlarıyla, erdemleriyle tam bir insan alıp sadece çektiğimiz acıların ortaklığını kendinde ve başkalarında canlı tutmayı kabul etmesi şartıyla ona bağlılık yemininde bulunmamızı söyledi. Kim dedi? Aramızda en çok zayıf yanı olan kim? Şakacıktan parmağımı kaldırdım. Baktım, benden başka parmak kaldıran yok. Peki bu işi Jean Baptiste yapsın dedi. Daha doğrusu öyle demedi. Çünkü o zamanlar başka bir adım vardı. Böyle gönüllü olarak ortaya çıkmamın aynı zamanda bende pek büyük erdemler de bulunduğunu gösterdiğini söyleyerek benim seçilmemi ileri sürdü. Ötekiler de oyun olsun diye ama bir parçacık da işi ciddiye alarak onayladılar bunu. Doğrusu Duguay Rochelin etkilemişti bizi. Ben bile pek gülmüyordum sanırım ilkin bizim küçük peygamberin hakkı var diye düşünüyordum. Sonra güneş yorucu işler, su kavgası, kısacası pek kendimizde değildik. Öyleyken gitgide daha ciddi biçimde haftalarca papalık yaptım. Ne mi yapıyordum? Vallahi küme başkanı ya da hücre katibi gibi bir şeydim. Ötekiler de hatta bir dine inanmayanlar da bana boyun eğmeye alıştılar. Duguay Rochelin acı çekiyordu, acılarına ben yön veriyordum. Papalığın sanıldığı kadar kolay bir şey olmadığını gördüm o zaman. Dün de size yargıç kardeşlerimizi küçümseyen nutuklar çektikten sonra gene bunu hatırladım. Kampta en büyük dert su dağıtımıydı. Siyasal görüşlere, inançlara göre başka başka bir takım kümeler de ortaya çıkmıştı. Herkes kendi arkadaşlarını kayırıyordu. Ben de bizimkileri kayırmak zorunda kaldım. Ufak bir tavizdi bu. Kendi aramızda bile tam bir eşitlik sağlayamıyordum. Durumlarına ya da yapacakları işlere bakarak birini ya da ötekini kayırıyordum. İnanın bu türlü ayrımlar bizi pek uzaklara götürür. Ama gerçekten yorulmuştum. O devri düşünmek bile istemiyorum. Can çekişen bir arkadaşın suyunu içtiğim gün bu işin ucuna bir düğüm attım diyebilirim. Yok yok, Duguay Rochelin'in değildi içtiğim su. O daha önce ölmüştü sanırım. Kendine pek eziyet ediyordu. Sonra o olsaydı, ona karşı duyduğum sevgiden ötürü daha uzun süre kendimi tutar, direnirdim. Seviyordum onu ya da bana öyle geliyordu. Her neyse, içtim suyu. Gerçek bu. Başkalarının nasıl olsa ölecek olan bu adamdan çok bana ihtiyacı olduğunu, onların hatırı için yaşamam gerektiğini düşünerek kendimi kandırdım. İşte azizim, imparatorluklar, kiliseler böyle ölüm güneşi altında doğar. Bütün bu olayları gerçekten yaşadım mı yoksa düşte mi gördüm bilemiyorum. Yalnız bunları anlatırken aklıma parlak bir fikir geldi. Dünkü konuşmalarımı biraz düzeltmek için şimdi size onu söyleyeceğim. Papayı bağışlamak gerekir. İlkin buna herkesten çok ihtiyacı var. Sonra ondan üstün olabilmenin tek yolu da bu. Aman, kapıyı iyice örttünüz mü? Evet, bir bakın lütfen. Bağışlayın, bende bir kilit hastalığı var da. Tam uykuya dalacağım sırada aklıma takılır. Kapıyı kilitledim mi, kilitlemedim mi? Bir türlü bilemem. Her gece kalkar bakarım. Hiçbir şeye güven olmaz dememiş miydim size? Bendeki bu kilit kaygısını ödlek bir mal sahibi davranışı sanmayın. Eskiden ne oturduğum daireyi kilitlerdim ne de arabamı. Parama sımsıkı sarılmaz, sahip olduğum şeylere pek bağlanmazdım. Doğruyu söylemek gerekirse bir şeye sahip olmaktan biraz utanç duyardım. Kibar kimselerle çene çalarken sık sık "sahip olmak cinayettir beyler" diye inançla aykırmaz mıydım? Malımı mülkümü gerçekten hak etmiş bir yoksulla paylaşacak kadar gönlüm gani olmadığından her şeyimi gelip geçici hırsızların eli altına bırakır, haksızlığı böylece rastlantının yardımıyla düzeltmeye çalışırdım. Bugün ise hiçbir şeyim yok. İşte mal mülk tasası değil benimki. Kendim için, kafamın rahatı için kaygılanıyorum sadece. Kralı, papası ve yargıcı olduğum o küçücük, sımsıkı, kapalı evlerin kapısını başkalarına yasaklamak istiyorum. Tam sırası, şu dolabı açar mısınız lütfen? O resim mi? Evet, bakın ona. Hatırlamadınız mı? Dürüst yargıçlar, irkilmediniz. Kültürünüzde boşluklar mı var yoksa?